İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kanal Avrupa, Çay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya.tv, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhan Süper TV ve Radyo ve Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adana Otağ'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Sayın hocamız ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Buyurun hocam.
Evet, Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlayalım inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nesai'den rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi minberde insanlara hutbe okurken gördüm. Şöyle buyurdu. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Şeytan ise cemaati parçalayanla tepinir. Bu bize, Peygamber Efendimiz bize münafıkların tamamen şeytanın etkisinde olduklarını gösteriyor. Tamamen şeytanın etkisinde olan münafıklar da Allah'ın kaçınıp sakının dediği ve İslam'a karşı bu anlamda tabii en büyük riski, en büyük tehlikeyi oluşturan, yani Müslümanların pasifize edilmesi, Müslümanların çabalarının durdurulması, birlik olmadan engellenmesi konusunda en büyük engellerden, en büyük engel olarak düşünülebilir. Ama demişti hocamız, aslında şu bakış açısı doğru olan, Hazreti Mehdi devrinde yaşıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi cemaatinin de münafıkları vardır ve bunlar Mehdiyet'in bereketidirler. Hocamız demişti ki küfür, darvinizm bunlar Mehdiyet'i göğe çıkarır ama münafıklar göğün de üstüne çıkartır. Mehdiyet'i kat kat arttırır, gücünü arttırır, sevabını arttırır inşallah. Onlar kendilerini ne kadar cehenneme iterlerse Müslümanları da Mehdi ve Mehdi'nin talebelerini, Müslümanları, samimi Müslümanları inşallah o kadar cennete iterler demişti. Yani aslında münafıkların varlığı Mehdiyet için çok büyük bir bereket ve güzellik. Ama tabii Allah uyardığı için yüzlerce ayette inşallah münafıkların bilinmesi, özelliklerinin bilinmesi son derece önemli. Zaten Peygamberimiz de şeytanın ne kadar etkisi olduklarını bildiriyor. Hocamız da adeta şeytanın robotudurlar demişti. Şimdi münafıkların özelliklerini bilinmesi son derece önemli. Günlerdir inşallah hocamızın vesilesiyle ayetlerle, hadislerle özelliklerini açıklıyoruz. Bunların en önemli özellikleri, yani yönlendiren münafık karakterini bu kadar alçak, aşağılık bir karakter haline getiren tabii enaniyetleri, kibirleri, azametleri ve korkaklıkları ve rahatlarına düşkün olmaları ve sahtekarlıkları, tabii ikiyüzlü oldukları için içi başka dışı başka. Mesela ve korkak ve rahatlarına düşkün olmaları bütün davranışlarını yönlendiriyor. Bir riske girmek istemiyorlar. Yani riske derken Allah yolundaki mücadele içerisinde hiçbir şey başlarına gelmesin. Zaten bir mücadele etmek gibi bir öyle bir konuları yok. Öyle bir amaçları da yok. Hiçbir şey başlarına gelmesin. Ve bir yere sığınsınlar ve orada yaşasınlar. Tabii Allah bunu en aşağılık davranış olarak gördüğünü bildiriyor inşallah. Ve münafıklara da cehennemin en alt tabakasını vaat ediyor. Yani cehennemle müjdeleniyor zaten münafıklar. Mesela Allah korkaklıkları tarif ederken Kur'an'da ve rahatlıklarına düşkün olmalarını Tevbe suresi 56 ve 57. ayetlerde şeytandan Allah'a sığınırız. Allah ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur diyor. Yani son derece korkaklar. Her şeyden korkuyor. Ölümden korkuyor. Bir riske girmekten korkuyor. Hasta olmaktan korkuyor. Demişti hocamız. Yok orasında kanser mi çıktı? Burasında şey mi çıktı? Bütün gün bununla yaşar ve kahrolarak azap içinde ölüyorlar, canları alınıyor ve asıl azap ondan sonra ahirette başlıyor inşallah. Yine başka bir ayette Allah, sanki onlar diyor münafıklar için ürkmüş yaban eşekleri gibidirler diyor. Bakın hep korkaklıkları vurgulanıyor. Allah hem eşeklere benzetiyor, başka bir ayette de hayvanların da daha aşağılıktırlar diyor. Yani ne kadar aşağılık olduklarını göstermek için, çünkü hayvanların bir iddiası yoktur, Allah'a tesbih ederler. Mazlumdur hayvanlar. Münafıklar için Allah hayvandan da daha aşağılıktırlar diyor. Yine başka bir ayette, eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi diyor. Yani hep bir çıkar, ya yani yakın bir kolaylık, böyle kolay bir çıkar olacak, dünyevi bir çıkar olacak, maddi bir menfaat olacak, ona varlar. Ama mesela Mehdiyet'e demişti hocamız, inşallah Mehdi'nin bir çalışma mücadele süresi var tabii. İlk çıktığı andan itibaren bütün insanlar tarafından tanınmıyor hemen. Bir 40 yıllık yaklaşık Said Nursi Hazretleri'nde bildirdiği darvinizme, materyalizme, küfrün ateist sistemlere karşı bir mücadelesi oluyor. Tabii o mücadele esnasında Allah'ın adetullahına, sünnetine uygun olarak da başına gelenler oluyor Hazreti Mehdi'nin. Hadislerden anlıyoruz bunu. Hapse atılması, iftiralar olması, delilikle suçlanması. Kur'an'da peygamberlerin ve İslam alimlerinin, velilerin hep delilikle suçlandığını görüyoruz. Mesela Said Nursi Hazretleri'ne de akıl hastanesine yatırıyorlar bir süre. Hazreti Nuh için de diyor Allah, peygamberimiz için de onu delilikle suçladılar diyor ve bir süre gözetim altında tuttular diyor. Hazreti Mehdi'nin de demek ki bunun başına geleceğini anlıyoruz inşallah Allah yolundaki bu mücadelesi içerisinde. Ve çok büyük bir şeref oluyor. Münafık için de bu son derece ürkütücü ve korkutucu. Onun için ilk böyle fırsat bulduklarında hemen ihanet ederek Hazreti Mehdi'ye ve peygamberimiz döneminde olduğu gibi bu mücadelesinde yalnız bırakıyorlar. Tıpkı Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi. Sen ve Rabbin git savaşın diyorlar bir zorluk anında karşılaştıkları anda hemen ihanet ediyorlar. Peygamberimiz döneminde de böyle olmuştu. Hazreti Mehdi döneminde de böyle oluyor ama demişti hocamız işte Mehdiyet'in gücünü bu etkisini kat kat arttıracaktır. Münafıkların varlığı ve münafıkların ayrılması Mehdi cemaatinden inşallah. Mehdiyet'in bereketini kat kat arttırıcı. Onları da cennete itici bir güç inşallah. Bir vesile oluyor inşallah Allah affetsin. Bir vesile olarak onların varlığı. Yakın ve işte yarar ve orta sefer onlar için o 40 yıllık süre onlara uzun gelecektir. Onu anlıyoruz yani Allah bildiriyor. Kısa bir süre Mehdiyet bekler mesela beklerler. Mehdiyet dünyaya hakim olacak, İslam'a hakim olacak. Bunlar bolluk bereket içinde yaşayacaklar gibi bir hedefleri var. Dünyevi hedefleri. Bunu da hedef olarak düşünebilirler. Ama o 40 yıllık süre onlara uzun geliyor. 20 yıl, 30 yıl duruma göre 35 yıl Mehdi'nin yanında kalacak olmalarına rağmen demek ki Mehdi'ye ihanet edecekler. Hatta Allah mesela peygamberimiz döneminde peygamberimizle mücadeleye giriyorlar. Ganimetlerin bölüşülmesi sırasında münafıkların ayrıldığını görüyoruz. Peygamberimizi ihanet ettiğini görüyoruz. Yani münafık hep bir menfaat vardır. Ama bunun da risksiz kolay olanını gözetir. Dolayısıyla bu 40 yıllık mücadelesi uzun gelecek. Onun yanından ayrılanlar olacaktır. Onu da zaten hadislerde peygamberimiz bildiriyor. 3 münafık hareketinden bahsediyor. Kurtların şöyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz hadiste. Kurtların buğdaya uçuşması gibi diyor. Bir kısım kurtlar olur, ayıklanır. Bu tekrarlar, tekrar ayıklanır, tekrarlar. Ondan sonra en saf, en imanlı olanları kalır. İşte Hazreti Mehdi'nin de zuhur ettiği dönemdir inşallah o olarak bildiriyor. Bütün münafıklar gittiğinde diyor zuhur edecektir diyor inşallah.
İnşallah. Üsluplarından Allah imanlarının ve korkularının olmadığını anlıyoruz münafıkların. Çünkü küstahça bir üslupları var. Mesela biraz önce örnek verdiğin ayette Oktar Hocam, siz ve sen ve Rabbin git savaşın diyorlar münafıklar. Bir başka ayette değil mi? Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın diyorlar. Ve üsluplarından Allah'a olan imanların ve korkuların olmadığını anlıyoruz münafıkların. Hiçbir şekilde Allah'a iman etmiyorlar ve Allah'tan korkmuyorlar. Münafıklar dini bir baskı yapmak isterler dinin yaşanmasında. Niye baskı ortamı? Yani dinde baskı varmış gibi göstermek ister münafıklar. Niye böyle göstermek istiyorlar peki? Çünkü baskı olan bir ortamda münafık oluşur. Ya bir insana bir şey zorlatıldığında o ortamda işte münafık oluşur. Adam o zaman tamam ben de iman ediyorum der ama içten içe inkar eder. Böyle insanların oluşmasını istedikleri için münafıklar, yani kendileri gibi insanların oluşmasını istedikleri için dinde baskı varmış gibi gösterirler. İnsanlara böyle anlatırlar. Halbuki dinde hiçbir şekilde baskı yoktur. Allah dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor ayetinde. Münafık ama her zaman bir baskı olduğundan bahseder. Çünkü baskı ortamında münafık oluşur. Münafıkların biraz önce zorluğa gelemelerinden bahsettik. Yine zorluk ortamı olduğunda hem müminler için çok büyük ecir oluyor. Zorluk ortamında müminlerin sabretmesi, Allah'a tevekkül etmeleri, imanlarını korumaları ve imanlarını arttırmaları o ortamlarda müminler için bir ecir oluyor. Ayrıca bu zorluk ortamlarında münafıklar ayrılıyorlar müminlerin yanından. Bir nimeti de bu. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde Mehdi cemaatinden münafıkların ayrılmasından sonra Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini buyuruyor. Şöyle hadis-i şerife. Süleyman bin Bilal der ki İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam babasından o da dedesinden nakleder ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir gün adamın biri Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'ın yanına gelerek Ey emirül müminin, bize şu Mehdi'nizden bahseder misin diye arz edince şöyle buyurdu. Gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada, yani uzak bir yerde zuhur edecektir. Yani Hazreti Mehdi cemaatinden de münafık çıkacaktır. Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor ve bu münafıklar önceki, yani bir başka mümin toplumundan çıkan münafıklara benzemeyecekler. Çok daha şiddetli mücadele edecekler Hazreti Mehdi ile ve cemaatiyle. Ne yapacaklar? Hapsolmalarını isteyecekler. Şehit olmalarını isteyecekler. Her türlü komplo yapacaklar. Suikast düzenlemeye çalışacaklar. Böyle bir yapılanma içine girecek münafıklar. Tabi Allah ayetlerde, savaş ayetlerinde bahsederken, biraz önce değil mi, Hazreti Musa'nın kıssasından örnek verdik. Rabbim ve siz gidin savaşın, bu söylüyor münafıklar. O zaman fiziksel savaş Allah emretmişti. Ama günümüzde, yani ayrı zamanda, fikri mücadele olacaktır. Ama fikri mücadeleden de münafık yine bu şekilde kaçacak. Ve bu küsta üslubunu devam ettirecek münafık. Bu üslubuna her zaman devam ettiriyor. Yani bunun mücadelenin şekliyle veya yöntemiyle alakası yok. Ayrı zamanda fikri mücadele olacak. Ama münafık Allah'a iman etmediği için, Allah rızasına göre hareket etmediği için, müminlerin Allah rızası için yaptıkları her hareketi münafık zorla yapacak, içi acıyarak yapacak. Çünkü kendisini gizlemeye çalışıyor. İnşallah.
Evet. Özellikle münafık tehlikesine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de çok dikkat çekmiş. Mehdiyet döneminde münafıklığın bir akım olarak etkisi olacağından bahsetmiş ama eninde sonunda Mehdi'nin bu münafıklık akımını fikren yok edeceğini ve münafıklık, yobazlık tehlikesini, ikiyüzlülük, nifak, fitne sokanların o tehlikelerini bertaraf edeceğini ve münafık cereyanını mağlup edeceğini söylemiş. Üstad Hazretleri çok güzel, her anlatımı gibi münafıklarla da ilgili anlatımları çok güzel. Bakın, böyle kısa kısa ufak cümleler aktarmak istiyorum Bediüzzaman Hazretleri münafıklar için. Ne diyor? Bakın, Emir Dalaykası sayfa 78-79'da münafık imansızdır, inançsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhindedir. Bakın, önemli vasıfları sayıyor. İmansız. İman yok. İnançsız. Ama çok takva gibi gösteriyor kendini. Ne kadar aldatıcı olduğunu da söylüyor başka bir yerde. Şimdi oraya dokunuz. Kalpsiz ve vicdansız. Bunlar çok önemli. Yani zalim oluyorlar o zaman. Yani nasıl zalim oluyorlar? Mesela Müslümanların şu anda zulme maruz kalması, şehit olmaları, öldürülmeleri hiç tınmıyor bile. Yani o kadar kalpsiz ve vicdansız ki. Orada çocuk, çoluk, çocuk öldürülmüş. Müslümanlar perişan hale getirilmiş, aç, sefil hale gelmiş. Orada açlar varmış, orada ihtiyaç halinde olanlar, orada ölenler varmış. Tınmaz bile, yani böyle vicdanında böyle boş teneke kutusu gibi ses bile gelmez yani. Böyledir diyor bak Üstad Hazretleri. Kalpsiz ve vicdansız. Yani zalimin önde giden oluyor. Cehennemin en dibini hak ettiğine göre. Yani gözünün önünde, mesela gözünün önünde ne var insanın? Şimdi televizyonda bizi sadece seyrediyor kardeşlerimiz. Biz de televizyon seyrediyoruz. Bakıyoruz gözümüzün önünde. Görüyoruz olayları işte. Allah gözümüzün önünde cereyan ediyor. Yani 3 boyutlu olsa, yani 3 metre ötede olsa, o zaman korkudan kaçacak delik arar o münafıklar. Ama ekranda görüyor. Kendi başına gelmediği için mi, işte imansızlığından, vicdansızlığından, kalpsizliğinden umurunda bile olmuyor yani, bu derece. Ama bir mümin, bir tane hayvanını, böyle bir kediyi görse aç, ihtiyaç halinde, hemen ihtiyacını karşılamaya çalışır. Yani bırak, hani bırak demeyeyim ama bütün Müslümanlara karşı, tanımadığı, dünyanın en ucunda olan Müslümanlara karşı her şekilde duyarlıdır. Onları kurtarmak için canı pahasına hareket eder. Yani onların acılarını paylaşır. Onların mümin, müttaki olan insanların hisleriyle hislenir ve onlarla bir görür kendini. Kardeşi olarak görür. Yani. Ama münafıklar öyle değil. Şeye geldi mi böyle gayet şey konuşur. Ulema gibi konuşur. Alim gibi konuşur. Ondan sonra görüntüsünü çok şahane ayarlar o vaziyette. alim görüntüsü vermekse o görüntü. Böyle tecvidli, kalkaleli okur mesela okuyacağı Arapça bilgiyi, hadisi veya ayeti. Orada dış görünümde şahanedir. Ama içte o okuduğu ayeti sen uyguluyor musun diye bir bak bakalım hayatını. Uygulamaz. Namaz ayetini okunur, sabah namaza kalkmaz. İnfak ayetini okur, gayet güzel. Bir bakarsın infak etmez. Bilakis tam tersi. Rant elde eder başkalarından. Yani böyle, bakın Üstad başka bir yerde şöyle diyor. Üstad Hazretleri, genellikle münafıklar diyor, şeytani bir zekaya sahip olup daha hilekar, daha aldatıcı olurlar. Yani kafir de o derece yoktur diyor. Yani hem kötü ahlakları sayıyor, alaycılık, aldatma, ikiyüzlülük, hile, yalan, riya gibi kötü ahlaklar münafıkta daha fazla vardır diyor kafirden. Bak saymış üstad. Ve şeytani bir zekaya sahip olduğu için daha aldatıcı olurlar. Hakikaten öyle münafıklar. Şeytan sizi diyor ya, aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın diyor. Münafıklar, tam aldatıcı olanlar münafıklar işte. Allah'ın izniyle. 70 bin sarıklı Deccal'e tabi olur diyor. Evet. Yani ahir zamanda yani 70 bin çok büyük bir sayıyı gösteren bir rakam. Yani bunun dünya çapında ve bir de Mehdi'nin olduğu yerde cereyan etmesi de çok önemli. Mehdi de Türkiye'de. Mehdi Türklerdendir diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in zamanında da onun yanındalardı. Onun etrafındalardı. Ve onun bulunduğu şehirdelerdi. Dırar Mescidi'ne o yakında orada kurdular. Burada da şimdi dünyanın her tarafında böyle münafıklar vardır ama Mehdi'nin olduğu çevrede, yakınında, şehrinde özellikle en ileri gelen münafıklar orada olur. Hem etrafından gelip gitmişlerdir. Hem de mesela Medineli bir alim diyor mesela Peygamber Efendimiz, değil mi? Yani aynı şehir. Mehdi ile aynı şehirde olan onu mürtetlikle, dinden çıkmakla itham eden, sen bizim dinimizi değiştirdin diyen münafıkların en başındaki o alim, sözde gözüken alim, gözüken sözde münafık. O yüzden etrafında olur hep böyle, Mehdi'nin yakınında olur, aynı şehirde olanlar en dehşetlileri oluyor Allah alim. Allah en iyisini bilendir inşallah.
Evet. Bu da tabii ne kadar önemli olduğunu gösteriyor yani münafıkların deşifre edilmesinin. Çünkü deşifre edildiği zaman o zaman hareket imkanı kalmıyor. Yani herkes özelliklerini bilip tanıdığı zaman Müslümanlar ve kaçınıp sakındıkları zaman münafıkların da o faaliyetlerini sürdürmesine imkan kalmıyor. Yani tanınmalarına vesile olmak çok önemli. O da Kur'an'dan ancak inşallah. Kur'an'dan özellikleriyle. Ben de İmam Rabbani Hazretleri'nin bir ifade okumak istiyorum münafıklarla. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu gibilerin durumu diyor münafıklar için pars taşına benzer. Demir ve bakır cinsinden ona ne yaklaşırsa onun haline geçer. Ama kendisi yine olduğu gibi taştır. Yani münafık burada benzetmeyle demir ve bakır cinsinden ona yaklaşırsa onun haline geçer. Her ortama uyum gösterebiliyor. Yahut onlar çakmakla taş gibidir. Bundan alem faydalanır. Ama onlardaki bu ateşten ne taşa fayda vardır ne de ağaca. Yani mesela dini anlatıyor. Dini anlatmasından insanlar faydalanabilir. Hakikaten söylediği hak kısımlardan, hurafeler hariç, hak kısımlardan insanlar faydalanır. Ama ona hiçbir faydası yoktur. Onun cehennemin en alt tabakasına atılmasına vesile oluyor yaptıkları içindeki, çünkü sahtekarlıktan dolayı. Yine İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu ahir zamandaki sahte alimlere dikkat çekerek, dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Yani zehir yemek gibidir diyor o sahtekarların, dünyalık maddi menfaat peşinde olan münafıkların sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Yani son derece büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı diyor.
Evet, inşallah.
İnşallah. Ayetleri okumaya devam edelim münafıklarla ilgili. Bakara suresinin 8 ve 10. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Münafıklar da işte biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyor münafıklar da. Aynen söylüyorlar. Hatta yani bir cümle söylemekten daha fazla çok detaylı bilgileri var münafıkların. Kur'an'ı biliyorlar. Çok çok detaylı bilgileri var. Hadis bilgisi var. Çok detaylı bilgileri var. Ve detayda detaylandırıyor. Çünkü hurafe katabilmek için detayını öğreniyor. Her şeyi detayını. Allah inek kesilmesini emrediyor. Kur'an'da bir kıssada. Orada münafıklar sürekli detaylandırıyorlar. Özelliklerini soruyorlar sürekli. Allah neredeyse kesmeyeceklerdi buyuruyor. Münafık dini uygulamamak için ve diğer insanların da dini uygulamaması için dini karmaşıklaştırmaya çalışır. Bunu nasıl yapıyor? Müteşabih ayetleri diline eğip bükerek farklı anlatıyor. Ve hurafe ekliyor. Sürekli dine hurafeler ekliyor. Bakın Allah bildiriyor dine bakış açılarını. Ali İmran suresinin 7. ayetinde. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevhidini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Allah bildiriyor yani müteşabih ayetleri seçerek ve dillerine eğip bükerek insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Böyle sinsi bir yöntem kullanıyor işte münafık. Ve bu ayette de Allah belirtiyor. Kalplerinde bir kayma olanlar. Biraz önce okuduğumuz ayette de Allah kalplerinde hastalık vardır buyuruyor. Ya kalbi hasta bir kalbe sahip münafık. İnşallah.
Bu münafıklarla ilgili Peygamberimizin bir ayeti kerimeden suçlu şeyhlerinden tanınacak ayeti. Muhammed suresi 30. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Suçlular çehrelerinden tanınacak. Yani simalarından, yüzlerinden. İmam-ı Cafer Sadık aleyhisselam buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in torunu o da. Şöyle diyor. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Bakın nuzul sebebini söylüyor. Yani işaret etmektedir demiyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nuzul etmiştir diyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları yani münafıkları çehrelerinden, bakın yüzlerinden, bakışlarından, yüzlerinden ve asa tanıyacak. Yani normal bir bakışla münafık bakışını, çehresini, yüzünü Allah'ın ona verdiği bir nimet olarak anlıyor. Evet. Yüzden anlıyor yani. Yüzden kriminalliği anlıyor mesela, suçluluğu mesela. Şeyle başka bir hadis-i şerifte de şahide gerek duymaz diyor. Mesela adaleti temsil ederken, bir hüküm verirken birisi hakkında şahitlerin bakmaz, kendi o kişinin simasından, anlatımındaki samimiyetinden, yüzündeki ifadeden kendisi öyle karar veriyor. Şahide ihtiyaç duymuyor. Anlıyor yani o bir kişinin doğru mu yanlış mı söylediğini, yalan mı iftira mı attığını, samimi mi sahtekar mı davrandığını yüzünden gözünden anlıyor Allah'ın izniyle. Öyle bir özellik verilmiş Hazreti Mehdi'ye maşallah. Ve ashabı ile birlikte, talebeleri, Mehdi'nin talebi ashabı ile birlikte münafıkları maneden darmadağın edecek diyor Peygamber Efendimiz. Yani münafıkların sonu bu. Darmadağın olması. Bediüzzaman Hazretleri de Allah'ın izniyle bu hadis-i şeriflere dayanarak şöyle demiş bu konuda. Münafıklık perdesi altında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs münafık topluluğun başına geçecek. İslamiyet'in tahribine çalışacak. Ona karşı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlerin nurlu silsilesine bağlanan velilerin ve kemal sahibi kimselerin başına geçecek. Yani seyitlerin, evliyaların, Müslümanların, samimilerin başına geçecek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan Muhammed Mehdi isminde nurlu bir şahıs. Muhammed Mehdi isminde nurlu bir şahıs, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan münafıklık akımını yok edip dağıtacaktır. Bakın, hadis-i şerife dayanarak Bediüzzaman Hazretleri de görmediğim şeyi de söylemem diyor. Mehdi münafıkları fikrini, hani yobazlığı, Kur'an'a karşı olan hareketlerini, Müslümanlara olan karşı hareketlerini, samimiyetsizliklerini, sahtekarlıklarını Kur'an'la, hadisle, olaylarla ortaya gayet güzel delillendirip, belirtip onların o etkisini ortadan kaldıracak Allah'ın izniyle. Bitecek yani münafıklık. Ki kolay bir mücadele değildir. Yani samimiyetsizlikle, sahtekarlık akımıyla uğraşmak çünkü perdeli. Sen esasında biliyorsun ama o onu gizleyerek ortaya koyuyor. Yani ortaya sen somut olarak bir şey onun ifadelerine göre getiremez mesela kimse. Onu beceremez. Ama Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle bunu Kur'an ve hadisle ve samimiyetin nasıl olduğunu bizzat göstermekle, olaylarla, detaylarla anlatıp onları deşifre edip etkisini yok edecek. Yani zararlı olduklarını ispat edecek, ortaya koyacak, gösterecek ve esas kişiliklerini, yani ikiyüzlüklerini, Müslümanların arasında fitne ve bozgunculuk sokmaya çalıştıklarını çok bir herkesin anlayabileceği bir şekilde ve onların rezil rüsva olacağı bir şekilde ortaya dökecek, darmadağın edecek. Onların sonu budur. Yani münafıkların kaçınılmaz sonu budur. Yani her devirde böyledir. Ahir zamanda kat be kat böyledir Allah'ın izniyle. Mehdi'nin elinden kurtulamazlar yani. Allah'ın izniyle. Aslandan kaçan yaban eşekleri diyor. Aslandan bir yere kaçılmaz. Eninde sonunda gelir yakalar yani aslan. O yüzden ahir zamanda yani Mehdi'ye, Mehdiyet'e karşı böyle bir şeyler söylemeye çalışan, aleyhte bir şeyler yapmaya çalışanlar yani şimdiden bilsinler. Bakın Peygamber Efendimiz'in hadisini okuyoruz. Ayetlerde de bu şekilde. Akıbetleri bellidir. Yani fikren darmadağın olmak, rezil rüsva olmak ve bütün menfaatlerinin kapanması böyle ağlatır Mehdi yani onları Allah'ın izniyle. Yani manen.
Manen tabii yani fikren. Yoksa Mehdi tabii inşallah çok merhametli, şefkatli, sevgi dolu bir insan. Biraz önceki söylediğin
yani
konuyla
münafıklar
ilgili...
Münafıklar ayrı. Onlara evet. Sert ve caydırıcı davran diyor. Çünkü münafık yani cehennemin en dibinde olduğu için. Yoksa evet. Dediğin gibi Mehdi kanılır duruyor. Mehdi onun sevgisinden tabii. İçerler diyor. Ama tehlikeli olan münafıklara da karşı ilmen, fikren
tabii. Zaten mesela bu
geliştiriyor yani.
Ayetleri ve hadisler doğrultusunda tarif edince onların bütün etki alanları kalkmış oluyor. Yani fikren zaten felç oluyorlar. Çünkü münafık deşifre olduğu zaman özellikleri anlatılınca zaten münafıklığını yapamaz o zaman. Münafıklığını yapacak ortam bulamaz. Adeta felç olur. Biraz önce söylediğin konuyla ilgili ben de hadisi söyleyeyim, okumak istiyorum inşallah. Peygamber Efendimizin. Hazreti Mehdi diyor her grubun gizli planlarından haberdar olacak. Yani gizli planlarını da küfrün, münafıkların bilecek Hazreti Mehdi. Peygamberimiz söylüyor bunu. Ve planlarını kendilerine söyleyecek diyor. Yani sonlara söyleyecek yüzlerine ne planlar yaptıklarını. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanını da tanıyacak diyor. Allah öyle bir ilim vermiş hakikaten. Biraz önce Altı Hocam da söylemişti. Şayet getirmez diye inşallah. Bakmasıyla dost ve düşmanı hemen teşhis etme o ilmi vermiş Allah ona. Onu öyle bir beceriyle donatmış inşallah. Maşallah.
Bir meleğin de yardımı var. Evet. Allah, değil mi? Melekle hata yani masum, ahkamda masum. Yani hüküm vermede masum. Çünkü meleğin Allah desteğini vermiş meleklerin. Yani Allah'ın izniyle bir karar verdiğinde doğrusunu karar veriyor. İlhamla melek vasıtasıyla doğru karar verdiriliyor Allah'ın izniyle. Yani her konuda da böyle. O yüzden ahkamda masum. Peygamber Efendimiz söylüyor. Evet. Bu Mehdi'ye ait bir özelliktir sadece yani inşallah. O yüzden öyle hasletleri çok gelişmiş bir insandır. O yüzden kutup aynı zamanda. Yani böyle farklıdır. Yani velayet yolu ve nübüvvet yolu var. Velayet yolu hani birbirinden el alarak, bir medrese eğitim alarak, bir şeyhin eğitiminden geçerek, birisinden öğrenerek, bir veli bir zattan dini öğrenerek yaşamak. Mehdi öyle değil. Mehdi peygamberler gibi nübüvvet yolu da yani Allah onu eğitiyor. Rabbimiz olan, eğiten, terbiye eden Allah direkt olarak eğitiyor. Hiç kimsenin eğitiminden geçmiyor Mehdi. Dünyada öyle Müslüman yoktur. her Müslüman birisinin eğitiminden geçer Allah'ın izniyle. Değil mi? Çok çeşitli camialar var. Dünyanın her yerine yayılmıştır. Bütün Müslümanlar öyle bir eğitimden geçer. Bir kişinin, bir camianın, bir manevi zatın, bir medresenin mutlaka. Mehdi de böyle değil. Peygamberler gibi direkt Allah'ın inayeti, himayesi ve eğitimiyle. İnşallah.
İnşallah. Şimdi burada biraz önce Erdem Hocam da bahsetti. Bir kere Kur'an'a aykırı hareket etmek istiyorlar. Allah bunu bildiriyor bize Kur'an'da. Hatta Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, yani Kur'an, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, münafıklar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Yani Kur'an'ı yaşamak istemiyorlar onlar. Apayrı bir din istiyorlar. Kur'an'ın dışında bir din istiyorlar. Ve hatta onu, peygamberimize onu değiştir diyorlar. Allah söylüyor inşallah, Kur'an'da bildiriyor. Ama Allah şöyle devamında ayetin, de ki, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Tabii ki peygamberimiz Kur'an'la bütün hayatı, her şeyi Kur'an'la yaşıyor. Kur'an'la hükmediyor inşallah. Fakat işte Kur'an dışı bir dinle Müslümanların bölünmesi, İttihad-ı İslam'ın olmaması da en büyük hedefleri. Yine Rum suresi 32. ayette Allah şöyle buyuruyor. Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. İşte bu münafıkane sistemin sonucu böyle oluyor. Yani Kur'an'ın dışında bir din anlayışı, kendi dinlerini fırkalara ayırmış diyor. Bölünmeleri hemen bölünmeyi getiriyor. Her biri ayrı bir kural, ayrı bir yani Kur'an dışında bir uygulamaya sapabiliyor. Ve kendileri parça parça olmuşlardır ki ve hepsi de övünüyorlar kendi elindekiyle. Hatta diğer grupları fasık kabul ediyor. Onu dinden çıkmış kabul ediyor. Öbürü de onu aynı şekilde fasık kabul ediyor. Haram olan bir şeye girmiş oluyorlar. Bu cereyan-ı münafıkane sistemin kaçınılmaz sonucu oluyor tabii. Çünkü din dışı hurafeler, eklemeler, çıkarmalarla Kur'an'ı yeterli görmediklerinden kaynaklanıyor bu. Daha doğrusu yeterli olmadığını iddia etmelerinden. Tabii ki Kur'an yeterli. Çünkü Allah bildiriyor bize Kur'an'da Kur'an'ın yeterli olduğunu. Her örnekten verilmiştir diyor size Kur'an'da Allah. İnşallah. Ve Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor. Yani Allah'tan başka hakem olmaz. Hüküm koyucu Allah'tır inşallah. Allah'ın hükümleri de, Allah'ın sözleri de Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında bir din anlayışı olmaz. Tıpkı Peygamberimiz döneminde olduğu gibi Hazreti Mehdi de inşallah bu cereyan-ı münafıkhaneyi manen darmadağın edip inşallah din dışı bütün uygulamaları, bidatleri, hurafeleri kaldıracak ve dini Peygamberimizin döneminde olduğu gibi, asr-ı saadet döneminde olduğu gibi Peygamberimizin sünnetiyle yaşanmasına vesile olacaktır inşallah. Tabi o zaman ki Kur'an'la yaşanan dinde çok kolay olduğunu Allah kolay olarak bildiriyor. Kolay olan da sizi başarılı kılacağım diyor inşallah. Bütün insanlık görecek. Sanattaki, bilimdeki, teknolojideki ilerlemeyi, fikir özgürlüğünü, bütün baskılar kalkacak, zulüm kalkacak inşallah. Ve asr-ı saadet döneminde olduğu gibi tam adaletin olduğu muhteşem bir dönem hızla geliyor inşallah.
İnşallah. Münafıklar, biraz önce bahsetmiştik, dünyada da Allah münafıklara azap veriyor. Allah nasıl azaplandırıyor münafıkları? Hayatları korkarak geçiyor. Her şeyden korku duyarak. Çünkü Allah'a iman etmedikleri için ve Allah'tan korkmadıkları için, değil mi? İçten içe de biliyorlar ahirette hesap vereceklerine. O yüzden ölmekten korkuyorlar her an. Hasta olmaktan korkuyorlar. Yaşlanmaktan korkuyorlar. Sürekli korku içindeler. Menfaat ortamını yitireceğinden korkuyor. Mesela gidiyor iman etmeyen birisinin yanında sığıntı olarak yaşıyor. Değil mi? 2-3-10 yıl sonra o gitti, sığıntı olarak gittiği kişiyi 2 metrelik bir çukura koyacaklar öldüğünde. O menfaat ortamını kaybetmekten korkar münafık sürekli. Ve Allah'tan korkmadığı için bütün insanlardan ayrı ayrı korkar. Allah bildiriyor. Nisa suresinin 77. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine elinizi savaştan çekin. Namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemen değil miydin dediler. De ki dünyanın metağı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır. Ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Bunu Peygamberimiz dönemindeki münafıklar söylüyorlar. O zaman fiziksel savaş olduğu için Rabbimiz nereye savaşı üzerimize yazdı diyorlar ve insanlardan Allah'a olan, Allah'a duydukları korkudan daha şiddetli korkuyorlar. Şimdi işte bu münafıklara dünyada gelmiş bir azap. Değil mi? Sürekli korku içinde olmaları. Yani hiçbir şekilde rahat yaşayamıyorlar. Yani niye Kur'an'ı rehber edemiyor münafıklar? Niye müminlerin yanından ayrılıyorlar? Çünkü rahat geçirmek istiyorlar. Ya bir zorluğa gelemiyor. Nefislerini zora sokamıyorlar. Ama bu mantıkla ayrılıyorlar müminlerin yanından. Ama ayrıldıkları için, Kur'an'ı yaşamadıkları için. Çünkü Kur'an yaşandığında insan mutlu oluyor. Allah anıldığında insanın kalbi mutmain oluyor. Münafık bunu yapmadığı için, böyle bir ortamdan ayrıldığı için sürekli huzursuzluk, mutsuzluk ve korku münafığı bırakmıyor. Günümüzde de ayrı zamanda fikri mücadele olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde münafıkların nefsine yine zor gelecektir bu ortam. Fikri mücadeleye de girmek istemeyecek münafıklar. Hemen iman etmeyenleri bulacaklar. İman etmeyenleri dost edinecekler. Ve onların aralarını onunla iyi tutarak onların yanlarına gidecekler bir sığıntı gibi. Yani münafık nereden menfaat gelirse hemen oraya yönelip döner. Münafığın en büyük özelliği bu. Allah ayetlerde münafıkların diğer özelliklerinden de bahsediyor. Mesela Allah'ı çok az anmaları. Yani münafık Allah'ı çok az anıyor. Mümin sürekli anıyor Allah'ı. Çünkü Allah'ı andıkça, değil mi? Allah'a şükretmiş oluyor, kalbi huzur buluyor, mutmain oluyor ve en büyüğü ibadetini yapmış oluyor. Münafık Allah'a iman etmediği için ve Allah'tan korkmadığı için Allah'ı anmıyor. Bakın Allah Nisa suresinin 142. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Şimdi namazı isteksizce geliyor münafık. Hocamız söylemişti yani mümin her ibadetini şevk ve heyecanla yapar. Allah'ın emri olduğu için Allah ne emrediyorsa mümin onu yapıyor inşallah. Ama münafık namaza isteksizce geliyor. Çünkü onu gösteriş olsun diye yapıyor diğer insanlara. Yani diğer insanları aklınca öyle kandırabilmeye çalışıyor. İbadetlerini yapıyor gözüksün ki diğer insanlar onu dinlesin. Alim görsünler ki diğer insanlar onları dinlesin insanlar. Böyle bir mantıkla ibadetlerini yerine getiriyor münafık. Gösteriş olsun diye. Ve gösteriş için yaptığı, samimiyetinden yapmadığı için de bu açığa çıkıyor. Mesela namaza isteksizce geliyor. Allah'ı çok az anıyor. Anıyor ama çok az anıyor Allah'ı. Mesela yalan söylüyorlar. Değil mi? Yalan söylemek haram. Ama münafıklar sürekli yalan söylüyorlar. Allah ayetinde bildiriyor. Nisa suresinin 49. ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Kendilerini övgüyle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bu ayette aynı zamanda münafıkların kibrine işaret var. Yani enaniyetine. Kendisini sürekli temize çıkarmaya çalışıyor münafık. Hiçbir şekilde hatasını kabul etmez. Çünkü münafık kendisini müminlerin yanında gizlerken müminler de hüsnüzanla baktıkları için ona hep daha iyi olmasını, daha güzel olmasını istedikleri için sürekli müminler uyarır. Uyarı getirir. Ama münafık bu uyarıyı hiçbir zaman üstüne almaz. Ve kendisini sürekli temize çıkarmaya çalışır. Mesela bir ayette Allah örnek veriyor. Peygamber'e sen gerçekten Allah'ın elçisin diyorlar. Değil mi? Sürekli kendilerini bir böyle gizlemek için sürekli bir temize çıkarmak. Zaten herkesin bildiği bir şeyi sürekli söylemek. Böyle bir taktik izliyor münafıklar.
İnşallah. Şimdi bu Mehdiyet döneminde, Peygamberimiz döneminde de böyle olmuştu ama Mehdiyet döneminin bir farkı var münafıkların buradaki aldatmalarının, sahtekarlıklarının. Kur'an'la karşı çıkıyorlar. Hazreti Mehdi'ye karşı. Ve Kur'an dışı uygulamalar tabii orada hurafelerle, hatta dinimizi değiştirir diyorlar. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Allah birlik olmayı emrediyor. Dinde ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi Kur'an, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşrih etti. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi diyor. Hocamız müşriklere bakan ayetlerin hepsi aynı zamanda münafıklara bakar demişti inşallah. Şimdi Hazreti ilk anlam olarak tabii peygamberimize bakıyor ama işari olarak da aynı zamanda ahir zamana Mehdiyet'e bakıyor. Mehdi Kur'an'a çağırıyor, Kur'an'a davet ediyor. Değil mi? İnşallah Kur'an'dan delil getirerek Kur'an'ın yaşanması için Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi peygamberimizin tefsirleriyle. Ama diyor ki Allah, senin kendini çağırdığın şey müşriklere ve münafıklara ağır geldi. Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ederek hurafelerle Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Ağırlarına gidiyor çünkü. Allah devamında ayetin, Allah dilediğini buna seçer ve işten kendisine yöneleni hidayete erdirir diyor. Yine başka bir ayette Musa onlara apaçık olan ayetlerimize geldiği zaman bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. İşte münafıkların özelliği bu oluyor. Yani hak kitap, hak din, Kur'an, değil mi? Ahir zamanda Kur'an kıyamete kadar geçerli inşallah. Bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik derler. Hep müşriklerden delil getirerek işte bir takım hurafeleri, bidatleri bununla Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Ama diyor yine hadiste Peygamber Efendimiz Mehdi'nin elindeki ilim kılıncına boyun eğecekler. Çünkü Mehdi, Hazreti Mehdi Kur'an'dan, hadislerden ve İslam alimlerinden delil getirecek. Çok güçlü deliller, karşı çıkılmaz deliller. Ona da boyun eğecekler inşallah.
Kim çıkıyor Mehdi'ye karşı? Medineli alim çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine göre. Mehdi'yi dini değiştirmekle itham ediyor. Mürtetlikle böylece itham ediyor. Yani irtidat, yani dinden çıkmakla. Ve dinimizi değiştirdin diyor. Şöyle doğru. Senin onun dini yobazlık olduğu için. Tabii ki yobazlığı yok ettiği için, ortadan kaldırdığı için o anlamda doğru. Değiştirdiği şu anlamda doğru. Asr-ı Saadet devrine döndürdüğü için o anlamda doğru. Ama o onu İslam'dan çıkmış, irtidat etmiş, küfre girmiş, mürtet olmuş olarak ilan ediyor. Yani o şekilde düşünüyor Medine'li alim. Aslında bunu Cübbeli Ahmet güzel anlatıyor. Mehdiyet zamanında Mehdi'ye Medine'li alimin karşı geleceğini. Eğer filmimiz hazırsa dinleyebiliriz onu kendisine.
Mehmet Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. Vellezî erselle rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle, dost doğru dinle gönderen Allah yuzhirahu aleddîni kulli. Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır. Ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. Yemlikü dünya kulleha kemâ meleke zülkarneyni ve Süleyman. Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi de tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir ve dünyada Hazreti Mehdi zamanında şirkten, küfürden bir eser kalmayacak. Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman, dünyaya hakim olduğu zaman Medine'de bulunan bir alim, o adam en büyük alim, Medine'nin imamı diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacak. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetinden terk edeceklerdir. Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam, kimdir, buna uymayın, bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır. Demek ki kardeşler, sünnet-i seniyye tamamen öldürüleceği bir dönemde, bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet-i seniyyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah.
Evet, bakın Cübbeli güzel izah ediyor. Medineli alim harp açacak diyor, bakın. Mehdi'ye harp açmak ne demek? Allah'ın halifesi olan kişiye harp açıyor. Sonu herhalde malumdur yani. hezeyan sergileyecek diyor. Medineli alim hezeyanlar sergileyecek. Yani Mehdi'ye karşı. Tabii Medine daha evvel söylediğimiz için biz hep onun üzerine konuşuyoruz. Medine bir şehir demek. Büyük şehir. Sahabeler soruyorlar Peygamber Efendimiz'e Medine'den çıkacak diyor. Hangi Medine ya Resulullah diyorlar. Konstantiniye diyor Peygamberimiz. Yani Medine'nin İstanbul olduğunu söylüyor. Medine büyük şehir demek çünkü. Hangi şehir diyorlar sahabeler? İstanbul diyor Peygamber Efendimiz. Yani Mehdi İstanbul'da çıkıyor. Ona karşı gelecek olan Medineli alim de belli ki o da İstanbul'da anlaşılan Allah-u Alem. İnşallah kısa bir aramız var herhalde.
Kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah.